Arkadaşlar şimdi ehliyet olayını anlatmak istiyorum size. Orada benim ehliyetim nasıl oldu? Buradan gitmeden önce benim Türk ehliyetim vardı ama bana şunu söylemişlerdi. Eğer ki ehliyetim varsa oradaki sahip olduğum belgeden neyse onları apostil ettir. Yani kaymakamlık tarafından işte kaşeyle falan filan şey yaptır. Onaylat, çevirilerini yaptır. Ben de ehliyetimin çevirisini yaptırmıştım. Apostil ettirmiştim. Yanımda götüreceğim belgelerin hepsini, yani buradaki işte SSK mı olsun bilmem ne, o zamanlar oraya şey yapmıştım, çevirmiştim apostille. Yani damgalattırmıştım orada bir daha uğraşmayayım diye. Bunlar maliyetli, yani şu anda da maliyetli. O zamanki dönemde de hani maliyetliydi, bayağı hatırlıyorum. Özellikle çevirisi, sayfa başı falan. Bir de benim zamanımda hani Turing'den falan şey yapılıyordu orada araba kullanmak için, ama dedim ki yani gidip Turing'e para vereyim. O zamanlar yeni ehliyet yok çünkü. Turing'e para vereyim. Bizim ehliyet geçmiyor. Orada da gidince hani o ehliyetle 6 ay falan kullanırım. Gerek yok dedim. Zaten yaşayacağım ya. Neyse. Madam Mary bana dedi ki sen dedi benim sana göstereceğim bir yer var dedi. Yönlendireceğim seni. Oraya gideceksin dedi. Senin ehliyetin çevrilmiş. Sınava girmene gerek yok dedi. Tamam mı? Sadece dedi bir psikolojik bir test, bir de doktor muayenesinden geçeceksin dedi. Ondan sonra tamam dedim ben, işte randevu aldı falan filan. Ben yeri öğrendim, adresi öğrendim. Ondan sonra atladım metroya gittim. Dedim ki ben yarım saat, bir saat önce falan da gideyim. Yani ne olur ne olmaz, bilmiyorum ya yeri. Ondan sonra psikolojik muayene sokacaklar beni. Zaten bir sürü foreigner var, o şekilde gelmiş. Çoğu Portekizce biliyor, şakır şakır. Yani Afrika'dan gelenler çok fazla var, Brezilya'dan gelenler çok fazla var. Brezilya'nın zaten ana dili Portekizce ama benim konuştuğum bir tek dil var, İngilizce. Yani onda da hani tıbbi diyorum bir şey söylerse ben zaten anlamam. O zaman da ayvayı yedim zaten ondan sonra. Neyse gittim. Orada şeyler var, bekleyenler falan var ama konuşuyorlar işte şu iyi, bu kötü, şu iyiymiş, bu kötüymüş. 4 tane doktor var, tamam mı? Bir tanesi için diyorlar ki bir kadın çok asabiymiş, çok sinirliymiş. Ondan sonra oraya girene hiç onay vermiyor, tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim, normalde bir muayenenin süresi 15 dakika falan sürüyor. Yani 5 dakika içerisinde çıkarsa zaten olumsuz. Ondan sonra neyse ben dedim ki inşallah bu bana gelmez. Çünkü şeyi görüyorum ben, hani 15 dakikada dolan çıkarken kapıdan işte gülerek çıkıyor, işte doktora selam söylüyor, bir şey söylüyor, ha çav derken falan kapı önünde de bir dakika geçiriyor. Çıkınca tamam aldım diyor. O kadına girense 5 dakika sürmüyor, çıkıyor. Ondan sonra kendi dilinde küfür müfür ediyor, kağıdı yırtıyor falan filan. Ne bileyim hani böyle bir süreç. Şimdi ben de dua ediyorum. Diyorum ki Allah'ım diyorum inşallah hani o kadına gelmem. Hani başka birine şey yapsın. Neyse sıra ama şöyle gidiyor. Hangisi kapıdan çıkarsa bir sonraki o kapıdan içeri giriyor. Yani kapıdan kim çıktığı anda oraya birini gönderiyorlar. Yani o öyle bir şekilde. Hani herkesin bir doktoru yok yani. Neyse arkadaş sıra tam bana geldi. Kadının o da boşaldı. Şeydeki desteki çocuk da bana dedi ki sizin sıranız dedi. Abi ben zaten hani korka korka gitmişim. Kadına sıra geldi mi? Ben dedim alamayacağım zaten, belli oldu yani. Neyse içeriye girdik. Bir tane dosyan var senin. O işte apostil ettirdi, çevri falan filan dedim ya. Onunla birlikte işte o şeye gidiyorum. Bu arada bunların bütün işlemleri bir devlet dairesinde yapılıyor. Yani bizim gibi elektriği açtırmak için ayrı bir yere gitmiyorsunuz. Suyu açtırmak için ayrı bir yere. Vergi dairesi için ayrı bir yere. Böyle bir şey yok. Bir tane bina var. Çok garip. Nasıl bir şey varsa hiç sıra beklemiyorsun. İçerisine girdiğin zaman tek bir kişiyle elektriğini açtırıp suyunu açtırıyorsun. Doğalgazını açtırıyorsun. Bütün vergilerini yapabiliyorsun bu kişiyle. Ondan sonra aynı zamanda sigorta kaydını açtırıyorsun. Aynı zamanda ehliyet, bilmem ne, polis, trafik cezası. Yani aklına ne gelirse o kişiyle hallediyorsun. Ama binada devlet dairesiyle ilgili, yani devletle yapılacak bütün iş bir binanın içerisinde ve hiç sıra yok. Tamam mı? Yani sıranın olmaması şöyle oluyor. Sana bir randevu alınıyor. Gidiyorsun o saatte, direkt seninle ilgileniyor. Tamam mı? Senden sonraki gelecek kişi orada yok. Yani aralarında her bir kişi arasında yarım saat şey var ve içeride senin dışında kimseyi görmüyorsun oraya girdiğin zaman. Benim çok değişik, yani tuhafıma gitmişti. Çünkü hani bizde şeydir, hani doğalgazı açtırmak için doğalgaza gidersin, bilmem nerededir. Elektriği açtırmak için elektrik idaresine gidersin. Suyu açtırmak için suya gidersin. Ve buralara hani evrakların eksikse bir daha gidersin. Yani ben yanımda hiçbir şey götürmedim. Yani mesela bizde şey olayı vardır. Şunun fotokopisini çektir getir falan. Oraya gittim. Ben öyle bir fotokopi olayı falan hiç karşılaşmadım. Yani bizim hani Bartolomeo'nun şirketinde de mesela hiç fotokopi makinesi yoktu. Yani fotokopi olayını çok sevmiyorlar. Ha. Fotokopiyle ilgili bir işleri de yok. Asıl evraklar var. Asıl evraklar duruyor. Hani sana da bir şey vermiyorlar. Eline net istediğin evrak geçiyor. Öyle söyleyeyim. Neyse, benim bütün iş oradan olmuştu. Orası gideceğim yere, bak sen evrak taşımıyorsun. Orası gideceğin yere de senin evraklarını gönderiyor. Ben içeriye girdim. Kadın benle ilgili bilgiler istedi. Dosya geldi. Dosyayı açtı. Kadın şey dedi. Portekizce biliyor musun dedi. Ben de dedim mazomenş. Mazomenş hani şöyle böyle demek. O da bana dedi ki İngilizce konuşuyoruz tabii. Şöyle mi böyle mi dedi. Ya bilmiyorum dedim. Çok az işte kahve nasıl isteriz falan filan deyince. Orada listeye bakıyor. Aa sen Türksün dedi. Ondan sonra merhaba dedi bana Türkçe. Aa, ben de şaşırdım. Ben dedim ki merhaba dedim. O arada biz gülmeye başladık ama şimdi baktım ki bu 5 dakika geçecek. Hani bir kazanım olacak. Dedim siz nereden öğrendiniz? Bak şimdi abi mevzu şuraya gidiyor. Ben muayenedeyim ya. Kadın Pamukkale'ye geliyor. Pamukkale'de bir tura katılıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Türkiye'ye tura gidiyor. Tamam mı? Sonra bu tur İstanbul'dan sonra Pamukkale'ye götürüyor. Tabii kadının gelirkenki kafadaki şey çok farklı. Ondan sonra hani yani Türkiye'ye onların bakış açısı biraz farklı, tamam mı? Bizi ciddi ciddi İran gibi görüyorlar. Ben kaç kişiyle görüştüysem bu şekilde. Yani kendileri gibi görmüyorlar. Sonra Pamukkale'ye gidince düşünce biraz daha değişiyor. Yani İstanbul'u da çok sevmiyor. Çünkü neden sevmediğini bana şöyle anlattı. Ya dedi bak bizi aldılar dedi, götürdüler dedi. İşte kılıç gösteriyorlar. İşte ne bileyim böyle dansöz kıyafeti gösteriyorlar. Siz bu değilsiniz ki dedi. Bizim dedi grup olarak dedi çok tuhafımıza gitti. Bizim 3 günlüktü dedi İstanbul gezimiz. Ondan sonra bizi aldılar dedi. Böyle otantik yerlere götürmeye çalışıyor. Ama biz geldiğimiz şey dedi Osmanlı kültürünü merak etmiyoruz dedi. Biz dedi Türkiye'yi merak ediyorduk. Türklüğe dair bir şey yoktu dedi. Hep dedi işte yok Fesler tanıtıyor veya Fes yok ki sizde dedi. Yani o olay bitmiş çoktan dedi. Bize dedi Fes satmaya çalıştılar. Kılıç satmaya çalıştılar. Hani biz o kültürü çok merak etmediğimiz için tur planı bizde de değişti. Bir gün kaldık. Zaten bir gün zor tamir ettik biz dedi İstanbul'a. Ve çok sevemedik dedi. Ondan sonra ha gittik dedi. Ayasofya'ya da gittik falan ama dedi. Hani bizim görmek istediğimiz yaşantı, Türk yaşantısı çok farklıydı. Şöyle düşün dedi. Sen buraya geldiğin zaman, Lizbon'u görmek istiyorum dediğin zaman biz seni alıp dedi bundan 300 sene önceki Portekiz Kraliyet'in yaşamına götürsek seni ne kadar dedi tatmin eder. Çünkü o realiteyi görmek istemiyorsun. Ama biz dedi mesela Atatürk'ü görmek isterdik, onun devrimlerini görmek isterdik, nasıl başladı onu görmek isterdik. Öyle bir hayalle geldik, o olmadı. O olmayınca dedik ki burası turistik bir yer değil, bizi o zaman turistik yere götürün. Ve gezi dedi, bu tarafa doğru başladı dedi ondan sonra. Biz Pamukkale'yi görmek istiyorduk, Pamukkale'ye gittik dedi. Orada dedi işte şarabı falan da gördüm dedi, bana anlattı. Ondan sonra Nevşehir'e gitmişler, Nevşehir'de işte şarap içmişler falan yani. Onlar biliyor musunuz yani nerede ne var, nerenin üzümü meşhur falan filan. Bozcaada'ya bile gitmişler. Bak düşün yani burada o denli nokta atışı. Dedim ki peki bunların her biri dedim ayrı ayrı lokasyonlar. Yani bir tur böyle bir tur olamaz. Zaten şöyle dedi, biz bir grupça buradan arkadaşlarla anlaşmıştık. Orada birisini bulmuştuk. O bana dedi ki ben otobüs kiralarım ve sizi gösteririm. Biz nereye gitmek istersek oraya bizi götürdü ve orayı anlattı. Ama dedi biz ilk geldiğimizde o şahıs bize o gün müsait olmadığını söyleyince bir arkadaşın şey yaptı. O çocuk bizi dedi aldı götürdü. Yani biz dedi mesela Kapalı Çarşı'ya gittik falan çok dedi memnun kalmadık dedi oralardan. Yani ondan sonra Mevlevihanelere falan götürmüş. Bize dedi yani çok anlamlı gelmedi ondan sonra. Bizim görmek istediğimiz şeyler farklıydı dedi ondan sonra. Tamam, Yerebatan Sarnıcı'na falan filan gittik ama hani onlar şeyi istiyorlar abi. Yani 1923, 1920 sonrası Türkiye'yi merak ediyoruz. Yani öncesi değil. Gerçekten etmiyorlar. Hakikaten etmiyorlar. Ben kaç kişiyle konuştuysam, ha buraya tur olarak gelen adam bana diyor ki abi Fes sizin diyor kültürünüzde yok ki, ne alaka diyor bize. Hala diyor Fes, ben ne yapacağım ki Fes'i diyor. Satmaya çalışıyorlar. Yani İstanbul'a diyor hepiniz birbirinize diyor kılıç mı çekiyorsunuz diyor. Yani o dönemler farklı dönemlermiş. Onlar daha böyle bir moderniteyi arıyorlar falan. Bana ne gösterdi biliyor musun? Mustafa Kemal Atatürk'ün şeyini almış. Ufak bir biblosunu almış. Orada içeride bir dolabı vardı. Dolabın içerisinde duruyordu. Bana onu gösterdi ve şeyden yapılmış. Eskişehir'e de gitmişler. Lüle taşından yapılmış. Ondan sonra onu gösterdi. Sonra anılarını anlattı. Yaşadığı şeyleri falan anlattı. Oradan şarap getirmiş bu tarafa. Onları falan gösterdi. Kırmızı şarap. Şimdi ismini bilmiyorum. Hani benim öyle bir kültürüm yok ama işte bu dedi meşhurdu. Biz araştır dedik dedi. Mahzeni bulduk gittik dedi falan filan. Neyse biz böyle konuşuyoruz ya. Abi yarım saat falan oldu, tamam mı? Yani ciddi ciddi Türkiye'yi anlatıyor. Sevmiş de, bak sevmemiş demiyorum. Çok güzel yerlerini görmüş. Özellikle o Nevşehir'e, hani Ürgüp Göreme tarafına falan, oralara bayılmış kadın. Yani işte balonla dedi gezdik biz dedi falan filan. Oradaki evlere bayılmış. Mardin'e gitmişler. Mardin'deki evlere bayılmış. Bak düşün, ben Mardin'i daha görmedim. Orada dedi Süryani köyleri vardı. Oralara gittik dedi. Bana resimlerini falan gösteriyor. Daha fazla resmim vardı dedi. Onlar dedi evde dedi. Ama sen dedi tekrar gel konuşalım dedi falan. Biz başladık sohbet etmeye abi. Bir saat falan oldu. Ondan sonra dedi ki bana, muayene etmedim seni. Muayene edelim dedi. Peki tamam dedim. Ne yapmam lazım dedim. Şöyle kapının orada dur, bana doğru yürü dedi. Düz bir çizgiymiş gibi. Ya dalga geçiyor falan zannettim. Bütün muayene bu mu yani? Ben gittim kapının oraya. Onun yanına doğru geldim. Tamam bitti dedi. Ehliyetini alabilirsin dedi. Ama sonra gel dedi yanıma dedi. Konuşalım dedi Türkiye hakkında falan dedi. Ben bir daha gideceğim çünkü dedi. Görmek istediğimiz yerler var. Bizim bir arkadaş grubumuz var dedi. Sonra ben o kadınla bir daha görüştüm ya, ehliyeti aldıktan sonra anlattım ettim. Hatta burada arkadaşlarım vardı. Dedim ki eğer giderseniz, hani Ankara'ya gitmek istiyorlardı. O dönem Ankara'ya gitmemişler. Anıtkabir'i falan görmek istiyorlardı. Ankara'da olan üniversite arkadaşlarım vardı. Onların numaralarını verdim. Evet gitmişler, aramışlar. Arkadaşımla da görüşmüşler. O da gezdirmiş sağ olsun. Ondan sonra öyle bir anım vardı. Ehliyetimi o şekilde aldım. Ehliyeti aldıktan sonra da araba olayını da anlatayım. Arabayı nasıl aldım? Şimdi araba almak istiyorum. Benim dönemde de o zaman orada Fiat Punto diye bir araba vardı. Burada o araba hiç olmadı. Burada siz Punto'yu gördünüz de o modelini görmediniz. İtalyanların kullandığı, arkası sivri olan bir kasaydı. Önü de sivri olan bir kasaydı. Burada siz Palio'yu kullandınız. Punto'nun o versiyonu buraya hiç gelmedi. Türkiye'ye hiç gelmedi. Keskin hatları olan bir arabaydı ve sportif bir arabaydı. Ben Punto'ya deli gibi aşığım, tamam mı? Ve herkes Punto kullanıyor orada. Yani bir gün araba alsam Punto alacağım kesin, yani o derece falan. İşte o ara benim 3. 4. ayım falan oldu ve ben şey konuşuyorum, tamam mı? Artık Bartolomeo ile bir araya geliyoruz. Seyahatlerimiz bizim başladı. Günü bindik. Oradaki iş hayatım da şöyle, bana diyor ne yapıyorsun bugün, iş yoğunluğun ne? Diyorum az bir işim var ama hani çok da öyle yoğun değilim, yarına da halledebilirim, bir yere gideceksek gidelim. Tamam diyor, pasaportunu al yanında olsun. Ben pasaportumu alıyorum falan. Ertesi gün abi biz şeye çıkıyoruz, İspanya'ya. Onun partnerleri var. Biz aynı zamanda o dönem bir Hotelware programı vardı, otel yazılımı. Onun için onun Portekiz diline çevrilmesi için oradayla gidiyoruz, konuşuyoruz, o mantığı falan anlatıyor. Bana da yorumlar katmamı istiyor. Birlikte biz gidiyoruz. Akşamına dönüyoruz. Ne bileyim, ondan sonra bugün ne yapıyorsun diyor. Hiç diyorum falan. Ondan sonra tamam, pasaportun yanında mı? Yanımda. Hadi gel diyor. Biz atlıyoruz Fransa'ya gidiyoruz abi. Tamam mı? Fransa'da işimizi hallediyoruz. Dönüyoruz akşamına falan. Yani şöyle söyleyeyim. Bu uçuşların hepsi 2 saatlik uçuşlar. Biz gittiğimiz zaman Fransa bizden 1 saat ileride oluyor. Döndüğümüz zaman saati 1 saat geri alıyoruz. Arada 1 saat mesafemiz var. Uçuş da yaklaşık 2 saat falan sürüyor. Günübirlik böyle uçuşlarımız oluyor. Hadi diyor ne yapıyorsun diyor. Fas'a geçiyoruz falan. Hadi ne yapıyorsun diyor. Aşağı Kaşkayac'a iniyoruz. Kaşkayac arabayla 1,5 saat falan sürüyor. Böyle sürekli bir seyahat halinde bir zamanımız var onunla. Sürekli bir seyahat şeyimiz var. Programımız ve işimiz var. Bu şekilde bir iş yapıyoruz. Sonrasında ben otellere falan gidiyorum. Ehliyetim var. İşte onun kardeşinin arabası var. Subaru Impreza vardı. Onu veriyor bana. Aman diyor dikkatli kullanmak. Bu araba çok basıyor falan filan. Ben işte otellere gidiyorum. Kurulum yapıyorum. O ara bana onları öğrettiydi. İşte setuplarını yapıyorum. İşte polis merkeziyle bağlantısı oluyor programın. Onu ayarlıyorum. İşte uzaktan eğitim için şeyleri ayarlıyorum. Kullanıcıları açıyorum. Otellerin odalarını yüklüyorum vesaire. Böyle bir iş de yapıyorum aynı zamanda. Ama o arada birlikte seyahatteyken hep konuşuyoruz arabalardan falan. Hangi arabayı diyor beğeniyorsun? Ben anlatıyorum işte Fiat Punto. Ya başkası olmaz mı diyor. Ya alsam diyorum Punto. Yani herkesin gönlünde bir araba vardır ya. O zaman da benim için Punto vardı. Ondan sonra alsam diyorum kesin Punto alırım diyorum. Bir gün belki alırım diyorum falan. Ha, araba almak da orada şöyle söyleyeyim. Çok da böyle yüksek rakamlarda değil de sadece o başlangıcı yapmak korkutuyor beni. Hani arabayı alacağım, koyacağım, kullanacağım, edeceğim falan filan hani biraz korkutuyor. Metroya da alışmıştım açıkçası ama hani burada araba kullanan bir adamken orada arabayı kullanmadığın zaman bir eksiklik hissediyorsun. Yani araba benim için önemli. Hani kullanmasam da olsun bir arabam olsun istiyorum yani ama ona da dedim hani bana diyor ki işte Alfa Romeo'lar nasıl? Yok diyorum ben beğenmiyorum falan diyorum. Tamam işte olacaksa Punto olsun diyorum. Tamam ben kesin Punto alacağım zaten diyorum. Ya Punto'nun diyor nesini beğeniyorsun? Ya sanki benmişim gibi geliyor diyorum. Punto diyorum benim için diyorum tamam mı? Ondan sonra bana diyor ki Mercedes falan filan BMW'ler olmaz mı falan diyor. Ya dedim öyle bir şey hayalim yok. Ben gencim işte. Benim için Punto diyorum tamam mı? Neyse. Bu kadar. Bir gün dedi ki senle dedi bir yere gideceğiz. Tamam mı? Ama biz bu diyalogları yapıyoruz ya her seferinde. O da benimle dalga geçiyor tamam mı? Ondan sonra bir gün diyor sana biri almış gelmiş diyor araba diyor işte Volkswagen diyor falan ne yaparsın bilmem ki diyorum. Çünkü bir gün biri bana Volkswagen almayacağı için cevap hazır bilmem ki diyorum. Neyse bir gün biz bununla dedi ki hadi hazırlan bir yere gidiyoruz dedi. Ben de işe gideceğimizi falan zannediyorum laptopumu aldım falan. Bırak bırak laptopu dedi işimiz yok dedi. Ne yapacağız toplantı mı dedim. Ondan sonra defter mefter alıyordum. Yok bırak bırak hiçbir şey almadı gideceğiz dedi sadece konuşacağız dedi. İyi tamam dedim. Neyse biz böyle orada şöyle söyleyeyim. Buradakiler gibi araba galerileri yok tamam mı? Arabalar şöyle satılıyor. Bütün arabaların hikayesi belli. İkinci yaşa kadar araba var. Yani bir arabanın en fazla kendi sahibi dışında iki sahibi olabilir geçmişte. Üçüncü sahibi olan araba yok. O zaten devlete götürüyorsun. Parasını alıyorsun. Yeni araba desteği sana veriyorlar. Ve böyle sokaklardaki gibi bizdeki gibi galeriler falan yok. Orada arabalar en büyük şeyi nasyonel kardı. Geniş bir alanda içerisinde bir sürü araba vardır. 400, 500, belki 1000, 1500. O şekilde bir galeridir. Devletten lisanslıdır ve sen araba almaya oraya gidersin. Arabanın camlarında bütün geçmişi yazar. Yani bizdeki gibi şey olayı yok işte merdiven köye inim orada galeride bir tane araba seçelim. Oradan Ahmet'in arabası var 2 tane. Yani ben dedim ki o zaman sormuştum mesela araba konuşurken nasıl oluyor bu sistem? Eğer 100 tane sergileyecek aracın yoksa devlet sana galericilik yapma lisansıydı burada vermiyor. O yüzden öyle yerler var. Neyse gittik geniş bir alan. Ben zannettim ki şimdi araba falan değiştirecek tamam mı? Bunun da bir tane Audi'si vardı. Dedim herhalde araba değiştirecek. Sen dedi bekle burada dedi falan. Arabalara bak belki bir gün sen de alırsın dedi. Ben de orada arabalara bakıyorum. İşte Fiat Punto'larına gittim, inceliyorum falan. Fiyatlarına bakıyorum. Aslında alınabilir diyorum ki yani 6 ayda falan alırım ben arabayı yani sıkıntı değil ondan sonra hani peşin de almak istesen alırsın da yani ne gerek var diyorum çünkü bir hayat kurmuşum paranın hepsini götür arabaya ver falan çünkü şunu keşfettim orada yaşarken sosyal yaşamadıktan sonra köle gibi yaşamanın bir mantığı yok yani ben her gün inip çayımı kahvemi içip onlar gibi sosyalleşemeyeceksem akşam bara gidip diskoya gidip eğlenemeyeceksem ben gencim yani metal için çalışmaya gerek yok araba dediğim metal ağırlıklı bir şey anladın mı? Yani şöyle söyleyeyim. İkinci el bir Fiat Punto o zamanki parayla 4000 euro ediyor. Benim aldığım maaş 2800 euro. Yani ikinci ayda hiçbir şey yemesem içmesem zaten arabayı alıyorum. Hani benim mantığım şu. Bankaya gideyim ödeyeyim. 6 ayda 7 ayda hani ayda 400 400 300 300 çünkü orada faiz falan sistemi de olmadığı için bankadan para çekiyorsun. Çok az bir hani faizle falan geri ödüyorsun. Hani dokunmaz, anladın mı? Yani eğlencenin bir parçası gibi olur. Ha yani neyse böyle bir şey. Ben orada arabalara bakıyorum, fiyatlarına bakıyorum. İşte şunu alayım, yok ya bunu alayım falan filan. Bir de arabaların hepsi yeni abi. En fazla dediğim gibi iki kişi kullanmış. Hani şöyle söyleyeyim. Sen bir arabayı aldın. Bir kişi kullandı bir sene içerisinde. Sonra bir kişi daha kullandı bir sene içerisinde. Ne bileyim 2 sene sonra bu arabayı üçüncü, dördüncü şahsı olma ihtimali yok. Devlet buna izin vermiyor abi. Getir diyor. Tamam mı? Ben sana diyor bunun teşvikini vereyim diyor. Parasını vereyim git al. Öyle 5 senelik, 6 senelik arabalar yok orada. Yani senelik demeyeyim. Senelik olarak var. Mesela şöyle söyleyeyim. Sen bir arabayı aldın. Araban senin. 10 sene kullandın. Bunu eğer satmak istersen ikinci bir şahsa alan varsa alıyor. Alan yoksa devlete götürüp ben bu arabayı satışa çıkartıyorum dediğin zaman sana indirim hakkı veriyor yani arabanın parasını da veriyor. Ondan sonra ama bunu mesela şey yok. Yani dördüncü, beşinci, altıncı şahsa satılma şansı yok abi. Öyleydi yani benim zamanımda. Ha elinde kalmıştır arabayı satmamışsındır dışarıdan nasyonel kar harici satarsan. Onda da fiyat şöyle oluyor. Adam 4000'e satıyorsa, bu araba senin elinde kalmışsa 2000'e veriyorsan ben de 2000 değil 1500 olur dersem sen de kabul edersen ancak böyle olur. Ama devlete götürdüğün zaman devlet zaten sana hurdaya atıp 2000 euroyu hesabına yüklüyor. Böyle bir sistemleri var yani. Arabayı yani kime satarım diye bir derdin yok. Neyse uzatmayayım. Böyle bekleyiş içerisindeyim. Bekliyorum hadi diyorum çıksa da gitsek ne aldıysa artık aldı. Beni niye diyorum yanında getirdi ki yani şimdi. Kendi araba alacak abi. Hani ben ne alaka her gittiğim yere birlikte gidiyoruz. Biz artık hani iyice abi kardeş olduk. Hani içmeye sıçmaya tuvalete dahi birlikte gider vaziyete geldik. Yani o durumdayız yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Çalıştığımız firmaların çoğu firmanın sahibini falan ben zannediyor. Ortağı falan ben zannediyor. Çünkü çoğu satın alıma da ben gidiyorum. Diyor ki mesela şurada bir toplantı var gideceğiz. Jazz lafını kullanıyor. We are going to diyor. Tamam mı? Ondan sonra ertesi gün you can go alone diyor. Sen tek başına gidebilirsin. Şimdi millet hep beni gördüğü için de zannediyorlar ki ya firmanın ortağıyım ya sahibiyim. Çünkü kararı alıyorum. Her şeye karar veriyorum. Buna gidip diyorum ki bu oldu tamam mı? Tamam diyor. Böyle bir çalışma hayatımız var. Neyse bu çıktı. Hadi gel dedi. Gittik bir tane Funto'nun yanında durduk tamam mı? Nasıl dedi bu Punto? Güzelmiş dedim ondan sonra. İyi al bakalım dedi bana bir anahtar fırlattı. Ne dedim? Senin araban dedi. Nasıl yani dedim? Sana aldım işte dedi. Abi ben şaşırdım ya. Bak bana babam araba almadı. Anlatabiliyor muyum? Ben hakikaten şaşırdım. Dedim lan nasıl bir şey yani bu? Dedim şaka mı yapıyorsun ya? Are you joking with me? Ondan sonra. Yok yok dedi. Sen bu araba senin dedi. Sana aldım dedi. Niye dedim böyle bir şey yaptın? Hani maaşımdan mı keseceksin? Yo dedi. Sen arabayı çok istiyordun. Ben de sana araba almak istedim. Ne var bunda dedi. Abi acayip şaşırdım ya. Bana hayatımda kimse bir şey yapmamıştı. Yani bak benim için Bartolomeo gerçekten çok önemli bir insan. Hala da öyle. Biz yani hala benim onunla bağlantım var. Ama bana hayatımda kimse böyle bir şey yapmamıştı. Ben dönüş kararı aldığım zaman bile ülkeye bana her zaman şunu söyledi. Bir gün gelmek istersen hiçbir şey olmasa bile benim evim senin evin. Yani o derece şeydi. Babası da çok beyefendi bir insandı. Babası zaten bir Türk'le iş yapmış. O yüzden o da bir Türk'le çalışıyordu ve Türklere karşı kesinlikle acayip sempatileri vardı. Yani Türkiye'ye karşı da öyle ama hiç gelmemişler yani Türkiye'ye. Dedim ki ya gerçekten bak inanamıyorum dedim. Hakikaten bu benim mi dedim? Ya ben ne yapacağım dedim. Yani ondan sonra hani ne diyeceğimi de bilemedim orada. Tabii dedi senin dedi. Beni takip et dedi şirkete gidelim dedi. Abi arabanın içerisine ilk oturdum ya. Yani şöyle söyleyeyim hani buradan gitmeden 3 ay önce araba kullanmayı bırakmıştım. Ondan sonra 4 ayda onun üzerine koy 7 ay. Ben 7 aydan beri araba kullanmıyorum. Gerçekten bir direksiyona oturmuşluğum yok. Ama yani 7. ay ve ben yabancı memleketteyim. Hani hız kuralını bilmiyorum, şeyi bilmiyorum. Tam araba kullanmayı biliyorum da. Abi orada şöyle bir şey. Mesela sağ şeritte bas yazar, otobüslerindir. Kesinlikle oraya giremezsin. Oradan sadece taksiler ve otobüsler gider. Taksi de sürekli gidemez. Yani ancak yoldan kaçmak için falan o tarafa girebilir. Sağ şeridi sen kullanamazsın. Yani kesinlikle trafik olsa bile sağ şeride girme şansın yok. Girdiğin anda ehliyetini falan elinden alıyorlar. Yani öyle ceza kestim bilmem ne. O derece katılar yani. Mesela hız limitlerine falan aşırı derecede uymak zorundasın. 60 yazıyorsa 60 da gitmek zorundasın. Mesela orada şöyle bir sistem vardı. Yan yoldan ana yola çıkıyorsun ya, orada bir tabela yazıyor. 20 kilometre hızlı ya da 30 kilometre hızlı. Kesinlikle abi 30 kilometre hızla gitmek zorundasın. Düşük olduğunu tespit ettikleri anda sana ceza kesiyorlar. Yani böyle bir hız limiti uygulaması var. O yüzden de trafik yok belki. Arabayı park ettiğin zaman şehir dümdüz, el freni çekmek yasak olan yerler var. Bununla ilgili uyarılar var. Mesela el freni kesinlikle çekemiyorsun. Millet arabayı park ederken öndekinin tamponu, arkadakinin tamponu ittire ittire ittire ittire o şekilde park ediyor. Neyse ben abi acayip şaşırdım. Ben arabaya bindim. Bartolome önde gidiyor. Ben arkasında takip ediyorum ama nasıl teller boşalıyor benden. Bir de hayatımda ilk defa köprü geçeceğim orada da. Köprünün üzerine çıktık arabayla. Ben zangır zangır titriyorum abi. Her tarafımdan ter boşalıyor. Şirkete gelene kadar ben ne çektiğimi hakikaten yani şu an bile anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Acayip derecede terlemiştim. Acayip derecede stres altına girmiştim. İlk defa Lizbon'da araba kullanıyorum ve şey dedim. Ya Allah'ım şuraya bak dedim yani. 4 ay önce ben neredeydim? 4 ay sonra muhteşem bir hayat, muhteşem bir iş. Arabam var. Lizbon'da bir evde yaşıyorum. Hani artık oralıyım yani. Oradan alışveriş yapıyorum. Arkadaşlarım olmaya başladı falan filan. Derken çok böyle güzel zamanlar geçirdik ama tabii bu zamanların bir psikolojik sorunları da olduğu dönemler oluyor.